Ayrım 24, sayfa 242. Obsesif kompulsif eğilimleri olan bir erkek danışanım, karısıyla cinsel yaşamını özellikle yoğun olarak tanımlamıştı. Onunla sevişmeyi, içine gömüldüğü ve menisinin tamamen boşaltıldığı fantazilerle tam bir kaynaşma olarak tarif ediyordu. Ve bütün bunları o aralıksız imrenilmesi mutluluk saatlerinde gerçekleştiriyordu. Ama her seferinde bütün bunlara gölge düşürecek bir çeşit ayrıntıya ekliyordu. Örneğin bir keresinde karısıyla en az 2-3 saat seviştiğini anlattıktan sonra o süre içinde aklımdan neler geçtiğini bilmek ister misiniz? Bu size kafamın nasıl çalıştığını kesinlikle gösterecektir. Onu uyarırken sayı sayıyordum dedi. Sonra söylediğine kendisi de inanmıyormuşçasına açıkladı. Onu kaç kere yaladığımı sayıyorum ve 2001'e gelmiştim. Yemin ederim 2001'e. Kafayı meşgul etmek için biraz aritmetikten, kişinin ruhsal alanının çevresine sınır çekmesi için de meşgul bir kafadan daha iyisi yoktur. Duygu yokluğu savunmasının belki de evrimsel bir değeri olan bir başka cinsel yönü daha vardır. Erkekler çok fazla hissetmeyerek eşleriyle empati kurmaktan kaçınabilirler. Kendi gündeminizi tek taraflı olarak eşinize yüklemeniz sizi istediğiniz şeye biraz daha yakınlaştırıyorsa bu bir avantajdır. Eşiniz bunu isteyip istemediğini sorarsanız cevabı hayır olabilir. Ama yatağa sevişeceğiniz varsayımıyla girerseniz erkek aklı böyle düşünür. Onun itirazlarını alt edip istediğinizi elde edersiniz. Gerçekte şempanzeden öte bir şey olduğumuz için bu genellikle geri teper. Ama umut susmayan bir kuştur. Duygu yokluğunun bu yönünün kadınlara gösterdiği şey kendi istekleri ve isteksizlikleri konusunda açık olmaları ve bunu belirsizliğe meydan vermeyecek şekilde ifade etmeleri gereklidir. Çünkü iş kendi cinsel isteklerine geldiğinde erkekler son derece inceliklidir. Bu bana bir kız arkadaşıyla kızlar yatakhanesinde geçirdiği geceden sonra tecavüzle suçlanan bir üniversite öğrencisinin yaşadıklarını hatırlattı. Her şey masum bir şekilde bütün gece konuştuktan sonra uyuma niyetiyle üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla yatağa girmeleriyle başlamıştı. Ama yatağa girdiklerinde oynaşmaya başlamışlardı. Bir noktada oğlan elini kızın iç çamaşırının içine sokup ona dokunmaya başlamış, kız da uyarılıp derin derin solumaya koyulmuştu. Oğlan bunu kızın aniden fırlayıp yatağa oturarak ona bağırmaya başlamasına kadar sürmüştü. Sonunda kızın daha oynaşırken oğlan farkına varmadan uyuyakaldığı anlaşılmıştı. Yani oğlanın eli iç çamaşırının içindeyken uyandığında tecavüze uğradığı duygusuna kapılmıştı. Bu noktada oğlan ne düşüneceğini bilememişti. Meramını anlatmak istediğinde kız hemen gitmesini istemiş, o da söyleneni yapmıştı. Kız ertesi gün öğrenci işleri müdürüne şikayette bulunmuştu. Yasal kovuşturmaya gidilmediği halde oğlan üniversite otoriteleri tarafından suçlu bulunmuş ve disiplin cezası almıştı. Sonradan tekrar müracaat edip temize çıkmış ve cezası geri alınmıştı. New Jersey'de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak yetişen ve birçok kız arkadaşı olan bu tatlı ve nazik delikanlı, bu olaydan dolayı çok sarsılmış ve yardım almaya karar vermişti. Benimle aylar süren terapiden sonra tatlı dilli kadın dostu dış görünüşünün altında kadınlara karşı bilinçsiz bir saldırganlığın yattığını ortaya çıkardık. Ve o kader gecesinde kızlar yatakhanesinde başına neler geldiğini ancak bundan sonra anlayabildik. Arkadaşı olan bu kız da yataktayken duygu yokluğu bu saldırganlığı hissetmeden eyleme geçirmesine olanak vermişti. Elbette bunun tecavüz olup olmadığı ayrı bir konuydu. Gerçek olan duygusal olarak arkadaşının olduğu yerde, yani uykuda olmadığıydı. Diğer yandan oynaşırken uyuyakalmak yeterince güçlü bir mesaj olsa da kız itirazlarını iletmekte yetersiz kalmış olabilirdi. Ama yine de erkeğin açısından bakıldığında kendisine dokunulmasını istemediğini hiç belli etmemiş ve uyuyacağını da söylememişti. Ve uyurken bedeni olumlu karşılık vermeye devam etmişti. Öyleyse cinsel duygu yokluğunun kadınlara söylediği şeylerden biri kendi cinsel gündemlerini yüksek sesle ve açık bir şekilde ifade etmelerinin gerektiğidir. Üçüncü bölümde gördüğümüz gibi duygu yokluğu utançtan çok daha güçlü, anında ve bilinçsizce işleyen, yani dışsal müdahaleye çok daha dirençli bir savunmadır. Öyleyse yapmamız gereken ilk şey demiri tavında dövmektir. Yani erkeğiniz cinsellikten konuşmak istiyorsa konuşun. Cinsel yaşamınızla ilgili öfke ve hüsran duygularını ifade etmek istiyor olsa bile. Bir tek sizi suçlamadığı sürece konuşun. Konuşun ve dinleyin. Sonra da meseleyi kendi dilinizde değil, onun diliyle tartışarak momenti yakalayın. Unutmayın, onun ihtiyaç duyduğu şey duygusal alanlardır. Öyleyse bu konudaki kendi duygularınızı tartışmak yerine bunu daha sonra yapabilirsiniz. Durumu düzeltmek için her ikinizin neler yapabileceğini konuşun. Birlikte daha çok yalnız kalmak, daha çok ön sevişme yapmak, kitap okumak, bir danışana başvurmak ve benzeri. Durum neyi gerektiriyorsa onu yapın. Ve mesafeli değilse bile nesnel olun. Bu benim tarzım değil. Birlikte daha fazla özel zaman geçirebilseydik belki daha istekli olurdum deyin. Bu yaklaşım içinizden geliyorsa erkeğinizin hedefe yönelik pragmatik felsefesine seslenecektir. Zihinselleştirilmiş savunmalarının gevşemesine, ona yatakta birlikteyken neler hissettiğini sormanızdan çok daha fazla yardımcı olacaktır. Sevişirken sizinle ilgili olarak neler hissettiğini sorarsanız, onu yutmak istediğinizi düşünecek ve sayı saymaya başlayacaktır. Yani çelişkili bir biçimde sizin daha az duygusal olmanız, onun daha duygusal olması için çıkarılmış bir davetiyedir. Son olarak ve belki de en önemlisi, cinsel teknikler konusunda bir seks terapistinden ya da bir kitaptan yardım alabilecek olsanız da yatak odanızda musallat olan her türden duygu yokluğuyla baş edebilmek için bunların cinsel olmayan karşılıklarını düşünmeniz gerekir. Cinsellikle ilgili bir sorun da cinselliğin psikolojik baskılara karşı açık olmasıdır. Genel stres, özel duygusal çelişkiler ve kötü iletişim yatak odasında önemli rol oynar. Ama işin sevindirici yanı bu sorunların üzerine giderseniz cinselliğin de kendiliğinden iyiye gidecek olmasıdır. Bunun, bu tür konularda terapi görmenin yanı sıra pratik bir anlamı da vardır. Bu anlamda en iyi cinsel eylemleri tekrardan sözcüklere dökmek şeklinde tarif edilebilir. Duygu yokluğu bakımından erkeğinizin size cinsel ilgisinin azaldığını varsayın. Kendinizle ilgili bir sorun olduğunu düşünmeye başlamadan önce onunla ilgili bir sorun olabileceğini düşünün. Örneğin, bir erkek işle ilgili bir sorundan dolayı veya herhangi bir nedenle işte başarısız olduğu duygusuyla mücadele ettiği için eşine cinsel ilgisini kaybedebilir. Kendisinin işe yaramazın teki olduğunu düşüneceğine, bilinçsizce sizin işe yaramaz olduğunuzu düşünmeyi seçer. Ben evime iyi bakamıyorumdan, karım hiç çekici değile geçiş, çoğu erkek için narsist bir doğallık taşır. Öyleyse, kocanıza ya da erkek arkadaşınıza ve daha da önemlisi kendinize yardım etmeye çalışırken yapmanız gereken bu, geçişi engellemek ya da yönünü ters çevirmektir. Bu sanıldığı kadar zor değildir. Daha derinde bir sorun olmadığını varsayarsak, tüm yapmamız gereken işiyle ilgili olarak onu dinlemektir. Bir noktada kendisiyle ilgili hayal kırıklığını cinsel atalet yerine sözcükleriyle anlatacaktır. Mücadelesini gerçekten destekleyebilir, hatta hayranlıkla karşılayabilirseniz, muhtemelen daha da açılacak, cinsel olmayan sözcükleri cinsel eylemler izleyecektir. Cinsel sorunların çözümünün yatak odasının dışında olduğu ve cinsel olmayan bir müdahale gerektirdiği düşüncesi, utanç ve duygu yokluğu savunmalarından bunların altında yatan çatışmalara doğru ilerledikçe daha da açıklık kazanacaktır. Bunu yaparken cinsel eylemin biyolojik bir güdüden kaynaklansa da aynı zamanda bir tür savunma olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Cinsel eyleme bir savunmadır. Çünkü erkekler bazı çelişkileri hissetmekten korur. Bu tür savunmadır. Çünkü işini çok iyi görmez. Erkekler sonunda bu çelişkilere göre davranırlar. Başka bir deyişle cinselliğin bir anlamı, kişiler arası bir anlamı vardır. Öyleyse oral seksen anal seksi, penisle resim yapmaktan, bazı cinsel bilinçleme kitaplarında önerilen bir zenginleştirme tekniği, işini zımbalamaya kadar uzanan çeşitli cinsel faaliyetlerin veya fantezilerin altında yatan mesajları inceleyip deşifre ederken bu anlam analizinin bazı saldırgan veya bencil öğeleri ortaya çıkarsa bile bu cinsel ifadeleri gayrimeşru ya da hastalıklı kılmadığını hatırlamak önem taşır. Elbette birisinin cinsel hayatının diyelim ki yalnızca oral seksten ya da misyoner pozisyonunda birleşmeden oluşması halinde bu kişinin kendisini kısıtladığını ve işini mutsuz edeceğini öne sürebilirsiniz. Ama buna hastalık denemez. Erkeğe özgü güvensizlik, lezbiyen erkekler. Bir danışanım gerçekte lezbiyen olan bir iş arkadaşıyla seviştiği bir rüyasını anlatmıştı. Belki de benim heteroseksüelliğine meydan okumamı beklediğinden Herkeste biseksüel bir potansiyel olduğuna inandığı halde rüyasının bununla ilgili olmadığını düşündüğünü belirtti. Söylediklerinize katılıyorum dedim. Peki o zaman rüyanın neyle ilgili olduğunu düşünüyorsunuz diye sordu. Onu, eğer bu kadın lezbiyense lezbiyen olan başka bir kadınlarla yatıyordur. Bu da sizi lezbiyen yapar diye cevapladım. Şaka yapmıyordum ve danışanım bunu anladı. Harika dedi. Karıma, doktorumun bana lezbiyen olduğumu söylediğini anlatana kadar bekleyin. Bu konuda şaka yapmıyordum. Çünkü danışanıma da anlattığım gibi bu cinsel olmayan, daha doğrusu annesiyle erken yaştaki özdeşleşmesinden kaynaklanan cinsellik öncesi bir rüyaydı. Dördüncü bölümde gördüğümüz gibi erkek çocuklar erkek olabilmek için kendi arzuları ve toplum tarafından topa tutulmadan önce ilkokulun başlarında özellikle anneleriyle ilişkilerinde kız gibidirler. Ve bu kitap boyunca da gördüğümüz gibi bu erken yaştaki özdeşleşme ve erkeklerin bunu hem koruma hem de reddetmeye ihtiyacı erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının merkezinde yer alır. Öyleyse çoğu erkekte eşcinsel potansiyel olmakla birlikte bütün erkeklerde lezbiyen potansiyeli vardır. Yani kendilerini bir kadını seven bir kadın ya da tarihsel bir ifadeyle annesini seven bir kız olarak yaşama kapasitesine sahiptirler. Esas olarak cinsel olmasa da bu potansiyel her zaman cinsel çatışmadan bağımsız değildir. Erkek çocuk cinsel olabilmek için diğer birçok şeyin yanında annesinden farklı cinsel organları olduğunu kabul ederek kendisini annesinden ayırmak zorundadır. Elbette erkek çocuklar bunu çok erken yaşlardan itibaren bilirler. Ama duygusal olarak bunu kabul etmeye her zaman hazır değildirler. Çünkü bu, erken yaşlarda anneleriyle bir olmaktan duydukları mutluluğu ve güvenlik duygusunu yok eder. Bir danışanın bir gün parkta yürürken iki polis memurunun yanından geçtiğini ve aniden kendisiyle anal ilişki kurduklarını hayal edip dehşete kapıldığını anlatmıştı. Bu korku su terapide de kendini tekrarladı ve bir noktada daha analitik bir yaklaşım uygulayıp divanda beni doğrudan göremeyecek şekilde uzanmasına karar verdik. Danışanın bunu ilk kez denediğinde aşırı endişeye kapıldı. Divanda kıvranıp dönmeye başladı. Sonunda da ona saldırıp tecavüz etmemden duyduğu korkuyu dile getirdi. Daha önce de gördüğümüz gibi korku çoğunlukla bir istektir. Bu danışanımın içinde de doğruydu. Ama onun durumunda cinsel bir istek değildi. Daha çok erken çocukluk dönemine getirdiği duygusal yorumu anlatıyordu. Bekar bir annenin tek çocuğu olarak kendisini annesinin yumuşak ilgisiyle kapana kıstırılmış hissetmiş, hep güçlü bir erkeğin varlığını özlemişti. Bu danışanım için ne sorun ne de çözümü. Daha güçlü erkek arkadaşlıklar geliştirmek cinseldi. Ne var ki sorun cinsel gibi görünse bile çoğunlukla öyle değildir. Anal uyarılma veya ilişkinin eşcinsel erkeklerinin alanıyla sınırlı olmadığını artık bilinen bir gerçektir. Belki de daha az bilinen birçok heteroseksüel erkeğin bir kadının içlerine girmesini arzuladığıdır. Bazı erkekler penisin yerini tutan bir aletle bunu eşlerine yaptırırlar. Bazıları da işi fantazi bir rüyalara bırakırlar. Başkaları da örneğin ilişki sırasında altta kalmayı daha uyarıcı bularak bunu daha dolaylı olarak yaşarlar. İster gerçek olsun ister fantazi. Anüs erotik bir bölge olduğundan bu senaryolar cinsel olarak çok yoğun olabilir. Oysa cinsel olmayan bir anıyı ve arzuyu da temsil ederler. Bu bir kızdan farklı olmamanın anısı veya anne tarafından bilinme, kelimenin İncil'deki anlamındaki cinsel bilinme, tecrübesini tekrarlama arzusudur. Cinsel olarak bu bir sorun yaratmayabilirse de Stoller'ın ve diğerlerinin de tartıştığı gibi bu tür bir özdeşleşme çoğu erkekte çatışma yaratır. Çatışmayla beraber öfke ve korku da gelir. Annen ve ben bir bütünüz yanılmasından vazgeçmek zorunda kalmış olmaya ve annenin onları bu durumda bırakmasına duyulan öfke ve annenin etkisinden kaçamamaktan duyulan korku. Anne ile ilgili bu bilinçsiz çatışmanın erkeklerin cinsel tecrübelerinde kendilerini nasıl ortaya koyduğunu görmek kolaydır. Örneğin birçok erkek kız arkadaşı veya karısı yatakta onunla aynı şeyi yapmak istemediğinde ya da kendisini uyarmayı beceremediğinde kadın onunla bir bütün olmalıdır, öfkelenir. Birisine bağlandığında başka kadınlarda vazgeçmek zorunda kalmasına da kızar ve bilinçsizce sanki bu eşin hatasıymış gibi onu suçlar. Ve elbette birisine bağlanırken başka kadınlarla sevişme ihtimalini yitirme anlamına gelen şeyden de korkar. Bu dinamik birçok erkeğin evlilik dışı ilişki kurmasının en önemli nedenidir. Bu erkekler bu tür bir ilişki kurarak Öfkeyle cinsel olarak daha anlayışlı bir kadınla birlikte olma ve cinsel özgürlüklerini kullanma haklarını kullanırlar. Ve aynı zamanda hayatlarının geri kalan bölümünde aynı kadınla sevişmeye mahkum olma korkusunu hafifletirler. Ama gizlilik içinde ya da bir efendinin yerine bir başkasını koymakla özgür olunamayacağı akıllarına gelmez. Eşlerini aldatan erkekleri ya da kadınları mahkum etmek veya duygusal asalaklar olduklarını düşünmek konusunda aceleci davransak da klinik tecrübeler bu erkeklerin en çok kendi eylemlerinin tutsağı oldukları için büyük acılar çektiklerini gösterir. Çoğu erkek aşırı erkeklik savunmasının sadece karşıtının bir kanıtı olduğunu ya da cinsel terimlerle söylersek penislerini defalarca göstermenin penislerinin boyutunu büyütmeyip defalarca gösterilmeyi gerektirecek kadar küçük olduğu algısını güçlendireceğini er geç anlar. Diğer yandan bir erkek çocuğunun annesine ve kendisine ondan farklı ve ayrı olduğunu ancak cinsel organını kullanarak kanıtlayabileceğini görmek kolaydır. Bir kadından duygusal alan elde edebilmek için başka bir kadınla sevişme düşüncesi erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının kendisi kadar çelişkilidir. Erkekler her ikisini de yani erkek olmayı da bir kadınla olmayı da isterler. Erkeğin bağlanmaya isteksiz olduğu ve kadının ona bağlanmaya zorladığı stereotip ilişki ancak bilinçli bir açıdan bakıldığında doğrudur. Bu erkekler bilinçsiz olarak bunu çift terapisinde de göstermek kolaydır. Kadınların onları zorlamasına neden olurlar. Çünkü kadının bağlı olduğu, koruduğu ve sarıp sarmaladığı çocuğun ise isteksizce bundan kaçmaya çalıştığı ilk kadınlarıyla yani anneleriyle olan ilişkilerini tekrar etmek isterler. İsterseniz bunu cinsel olarak anlatayım. 30'lu yaşlarında meslek sahibi bir adam olan danışanım kendisine ihtiyaç duyulmasına duyduğu ihtiyaç yüzünden aşırı derecede yardımcı ve destekleyici olan öyle ki oğlunda belli bir duygusal bağımlılık oluşturmuştu. Bir anneyle büyümüştü. Danışanım genç bir erkek olarak anne babasının kendine bakması arzusunu aşmış ve kendi ayakları üzerinde durabiliyor olsa da bu bağımlılığın kalıntıları cinselliğini renklendirmeye devam ediyordu. Bu terapide Samuel adındaki bir çocukluk arkadaşının yaptığı bir hata nedeniyle ayağını keserek kendisini cezalandırdığı bir rüyasını anlatmasıyla su yüzüne çıktı. Rüyasıyla ilgili olarak kafası karışık olsa da kurduğu bağlantılar sırrını kolayca çözülmesini sağladı. Kendisi Yahudi olmayan danışanım, rüyayı görmesinden önceki gün Samuel'in İbranicesi Şımıl adlı Ortodoks Yahudi bir iş arkadaşıyla kaşer, dine uygun seks üzerinde yeni çıkan bir kitap üzerinde sohbet etmişti. Rüyanın henüz olgunlaşmamış yorumundan hareketle ona kaşer olmayan seks yapmış olmanız ve ceza olarak organınızın Freud bunu aşağı doğru yer değiştirme derdi. Kesilmiş olması mümkün mü diye sordum. Danışanım güldü ama beni şaşırtarak öyle olduğunu söyledi. Birkaç hafta önce eski kız arkadaşıyla sevişmiş ve bir süre önce ona bağlanamayacağını hissedip ilişkiyi bitirmiş. Olduğu için bunu yapmasının doğru olmadığını düşünmüştü. Ama devamı vardı. Rüyayı görmesinden önce gece eski kız arkadaşı telefon etmiş ve kızın kızgın ve ineleyici bir biçimde eğer merak ediyorsan hamile değilim demişti. Böylece sevişirken korunmadıklarını öğrenmiştim. Bu danışanımın kendi sözcükleriyle aşırı sorumsuzca benim sözcüklerimle ise sevişmelerinin kaşer olmayan başka bir yönüydü. Gebelik ihtimaline karşı önlem almamaları özellikle çarpıcıydı. Çünkü birlikte oldukları 2 yıl boyunca bunu hiç yapmamışlardı ve şimdi ayrıyken yapıyorlardı. Danışanıma söylediğim şuydu. Şunu bir anlayayım. Kız arkadaşınızın sizi boğduğu ve duygusal alana ihtiyacınızın olduğu için ondan ayrılıyorsunuz. Ama sonra onu yalnız görmek ve sevişmekle kalmıyor, aynı zamanda hamile bırakıp ondan çocuk sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Öyle mi? Danışanım biraz protesto etti ama sonunda bilinçsiz olarak annesinden başlayarak kadınlarla bunu hep yaptığını görmeye başladı. Yaptığı kadınların ona gitmesine engel olacak, daha doğrusu onu gitmekten alıkoyan şeyin kendisinin kadınlara duyduğu bağımlılık olduğunu bilmeksizin öfkeyle özgür bırakılmayı talep etmesine izin verecek kadar bağımlı ve muhtaç olmasını sağlamaktı. Danışanım ayrılmayla mücadelesindeki bu öfke boyutu eski kız arkadaşıyla kurduğu kaşer olmayan ilişkinin koşullarını anlattığında daha da belirginleşti. Belli ki eski kız arkadaşının hala evinin anahtarları vardı. Ve o gece danışanımın uyku saatinden epeyce sonra kız unuttuğu bir şeyi alma bahanesiyle haber vermeden eve girmişti. Danışanım hala uyanıktı ama üzerinde sadece iç çamaşırları vardı. Sonra olaylar birbirini izlemişti. Sanırım onu becermemde öfkeyle ilgili bir şeyler vardı dedi danışanım. Sanki ona eğer benim alanıma böyle girebileceğini ve benimle yakınlaşabileceğini düşünüyorsan al sana. Al da yakınlaşmanın gerçekten ne olduğunu anla diyordum. Danışanıma söylediğim gibi bu bana aniden odasına dalan annesini artık küçük bir çocuk olmadığını nasıl göstereceğini hayal eden, üzerinde sadece iç çamaşırları olan öfkeli bir oğlan çocuğunu hatırlattı. Bu kız arkadaşın telefon konuşmasına ya da en azından danışanım rüyasında buna getirdiği yorumu da bir anlam daha verdi. Danışanım kız arkadaşına prezervatifsiz becerirken bir bebek yaparak sana erkek olduğumu göstereceğim diyor. Kız da ona hamile olmadığını bildirerek yapamazsın yapamazsın penisin kesik diyordu. Değişik bir örnekle cinsel bir sorun yüzünden beni görmeye gelen 30 yaşlarının sonundaki bir oyuncuydu. Bu adam kız arkadaşına gerçekten aşıktı. Onu akıllı, esprili ve çekici bir kız olarak tarif ediyor ve neredeyse evlenme teklif etmeye hazırlanıyordu. Sorun kendisini sevişirlerken kız arkadaşının konuşmasını, sesler çıkarmasını veya ani hareketler yapmasını yasaklamak zorunda hissetmesiydi. Buna getirdiği açıklama ise kız çok yoğunlaştığında dikkatinin dağılması ve sertliğini kaybetmesiydi. Terapide bunu incelediğimizde danışanımın cinsel olarak başarmak için kız arkadaşının kendisinden daha küçük veya itaatkar olmasına ihtiyaç duyduğu kendisini ancak bu şekilde büyük ve üstte hissedebildiği ortaya çıktı. Ama elbette o kızdan kendisini tutmasını istedikçe kız kendisini bir o kadar yılgın, muhtaç ve öfkeli hissediyor. Sonunda sevişme sırasında bir dolu duygusal taleple patlıyordu. Bu noktada danışanım da sertliğini tamamen ve geri dönülmez bir şekilde kaybediyordu. Yani kıza küçülmeyi dayattıkça genişlemesine neden oluyor, iyi ve sessiz bir kız olacağını umarken zor ve histerik bir kadına dönüşmesine yol açıyordu. Bu çiftin tedavisi de cinsel bir teknikten değil, cinsel sorunun cinsel olmayan karşılıklarını bulmaktan ve tanımlamaktan geçiyordu. Ve bu vakada bunu yapmak zor değildi. Evlenmeye hazırlanırken ne zaman bebek yapacakları ve nerede yaşayacakları gibi konuları konuşmaya başladılar. Ama yatakta olduğu gibi bu konuşmalarda da danışanım kız arkadaşını duygusal ve talepkar bir kadın, yani bir tür anne olmaya itiyordu. Bebek yapmaktan konuşurlarken neden ilişkimiz oturana kadar 1-2 yıl beklemiyoruz diyor. 32 yaşında olan kız da bunu. Demek ki benden tam emin değil ve zaman kazanmak istiyor diye yorumluyor ve doğal olarak şöyle karşılık veriyordu. Hayır, doğurganlık sorunu yaşama riskini göze alacak kadar beklemeyeceğim. Eğer bağlanmaya hazır değilsen her şeyden vazgeçebiliriz. Nerede yaşayacaklarını konuşurlarken de benzer bir şekilde erkek. Neden mümkün olduğunca şehirde kalmıyoruz? Burada yaşam çok kolay. Üstelik banliyöler bana ölüm gibi geliyor diyor. Kız da bunu belki de tek kadınla yaşamaya hazır değil diye yorumlayıp bak aile hayatını gerçekten istemiyorsan bunu şimdi söyle. Çünkü ben gerçekten çocuklarım bir evim ve bir köpeğim olsun istiyorum. Ben böyle büyüdüm ve bunu istiyorum diyerek tepki gösteriyordu. Bu danışanımın cinsel olmayan çelişkisi annesinin imgesinde hem bir kadınla birlikte hem de bir kadın olmaksızın var olma arzusu üzerinde çalışırlarken kız arkadaşını istemeden annesi gibi olmak üzere eğittiğini ve iktidarsızlığının nedeninin bu başarılı eğitim programı olduğunu görmesini sağladım. Bunu fark ettiğinde her yerde annesini görmekten vazgeçti ve kız arkadaşını olduğu gibi görmeye başladı. Onda gördükleri arasında ilk tanıştıklarındaki yatakta heyecan verici ve uyarıcı bulduğu genç kadın da vardı. 4. bölümde iktidarsızlığı erkeğe özgüvensizlik çatışmasının ana metaforu olarak betimlemiştim. Acı çekmekte olan erkek bu belirtiyle işimi yapmam gerek ama üste olmaktan yoruldum demek ister. Ama emin olun ki iktidarsızlık çoğu erkek için sadece bir metafor değil, somut ve acı bir sorundur. Terapiye gidilmiyorsa ne yapılmalıdır? Bunun cinsel olmayan karşılığı bulunmalıdır. Seks terapileri tarafından çeşitlemeleri çokça kullanılan ve benim de danışanlarıma uyguladığım bir teknik cinsel ya da fiziksel olanla başlar. Ama genellikle orada kalmaz. Tekniğin içeriğine girmeden cinsel bilinçleme ile ilgili pek çok kitapta bunu bulabilirsiniz. Temel düşüncenin işi cinsel birleşmeyi kesinlikle yasaklayan, özellikle cinsel olmayan fiziksel dokunuş alıştırmalar ile başlayıp yavaş yavaş daha cinsel dokunuşlara geçmek olduğunu belirteyim. Bu alıştırmalar kadının üstte olduğu, penisi içe yönlendirdiği birleşme ile nihayet bulur. Çiftler bu alıştırmaları yaparken çoğu kez beklenmedik şeyler olur. Birincisi, daha alıştırmaların ilk aşamasında erkek neredeyse hemen sertleşir. Bunun ikisi de cinsel olmayan iki nedeni vardır. 1- Başarma baskısı yoktur. 2- Erkeğin çelişkisinin olumsuz tarafı, yani bir kadının içinde kaybolma korkusu, birleşmenin yasaklanmış olmasıyla çözülmüş olduğundan erkek kendisine çelişkinin olumlu yanını, yani bir kadının içinde kaybolma arzusunu yaşamasına izin verir. Bu alıştırmaları tartışırken terapist çiftin yürüdüğü dar fiziksel yolun dışına çıkarsa hemen her zaman iktidarsızlığın cinsel olmayan karşılıklarını bulabilir. Başarı açısından iktidarsızlığı tetikleyen çoğu durumda işteki artan başarı baskısıdır. Kötü eleştiri alan bir oyuncu, önemli bir davayı kaybeden avukat, hastalarını kaybeden bir doktor ya da müşteri kaybeden bir satış temsilcisi bu duruma iyi örneklerdir. Çelişki açısından yukarıdaki vakalarda gördüğümüz gibi erkek genelde kendisini kadına bağımlı veya onun tarafından yutulmuş hisseder ve ondan ayrılmaya çalışır. Bunların hepsi gerçek ya da önceki önemli bir ilişkinin yer değiştirmesi olarak kafasının içinde olabilir. İkinci ilginç durum, çoğunlukla başarılı bir dizim alıştırmanın sonunda erkeğin sertleşerek birleşmeyi hazır hale gelmesiyle ortaya çıkar. Kadına o meşhur baş ağrıları musallat olur. Açıklaması imkansız bir şekilde sekse olan ilgisini kaybeder. Ya da kafası başka bir şeyle meşguldür. Veya bilinçsiz bir şekilde birleşme ihtimalini yok etmeye çalışmaktadır. Bu durum, bu son derece bireysel erkek alanında bile kadının görünmez elinin devrede olduğunu gösterir. Bir Arap atasözünün dediği gibi tek elle alkışlayamazsınız. Bunun bir kısmı terapide hallolsa da esas olarak cinsel olmayan bu iki sorun, başarı endişesi ve çelişki, sertleşme sorunuyla uğraşan çiftlere önemli şeyler anlatır. Örneğin, erkeği işteki başarısı konusunda ya da işteki başarısından bağımsız olarak bir erkek olarak değeri konusunda ikna etmek, yatak odası açısından doğrudan cinsel sorunu konuşmaktan çok daha yararlı olabilir. İkincisi, bu özellikle sorun geçici değilse geçerlidir. Ama akıllıca davranıp cinsellikle ilgili olarak çelişkili olup olmadığını incelemelidir. Muhtemelen kadının da erkek hazır olduğunda sevişmekten kaçınmasıyla ortaya çıkan bir kadına özgü güvensizlik çatışması vardır. Örneğin, güçlü ve başarılı bir erkekle evlenip kendisini güvencede hissetmek ama aynı zamanda ev ve ev işleriyle ilgili bütün sorumlulukları üstlenmek istiyor olabilir. Erkek de aynı düzenlemeyle ilgi duyuyorsa bu gündelik hayatlarında sorun çıkarmayabilir. Ama yatak odasının çıplak gerçekliği içinde böyle nüfuz alanlarının tanımlamaları ya da paylaşmaları mümkün olmayabilir. Fiziksel olarak ifade etmek gerekirse erkek bedeni daha büyük, daha güçlü ve daha serttir. Yani kadının erkeğin hem güçlü hem de zayıf olmasını istemesi, kadının çelişkisinin iki yönünü de yaşamasına izin verecek şekilde erkeğin gücüne duyduğu arzu ve erkek zayıflığının üstünde olma isteği iktidarsızlık sorununun yaşanmasına neden olabilir. Başka bir deyişle, erkeğinizin sertleşme sorunları olduğunda onun için yapabileceğiniz en iyi şey onun iktidarsızlığının bir anlamda size iyi gelip gelmediğini araştırmanızdır. Çelişkili bir biçimde bu noktaya gelmek onun üzerindeki baskıyı azaltabilir. Hatta sertleşme sorununun kendiliğinden geçmesini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte özellikle sertleşme sorununun uzun süre devam ettiği durumlarda sonunda ikiniz de erkek kadın bölünmesinin cinsel olmayan yönlerini bütünleştirmek için çalışmaya ihtiyaç duyacaksınız. Erkeğe özgü güvensizlik prizmasından bakılabilecek diğer bir cinsel sorun hızlı ya da erken boşalmadır. Birçok erkek hızlı boşalmayı cinsel gelişiminin başlarında öğrenir. Seks terapisti Barry McCarthy örneğin ergen erkek çocuklar arasında mastürbasyon, suçluluk ve yakalanma korkusuyla birlikte gerçekleşen gizli saklı bir faaliyettir. Bu nedenle çoğu genç erkek Bir an evvel orgazm olmaya çalışır. Boşalma çemberi denen bir grup ergen çocuğun bir arada boşaldığı durumlarda en erkek olmak anlamında kazanan en hızlı ve en uzağa boşalandır. McCarthy'in işaret ettiği üzere hızlı başarıya yönelik bu baskı çoğunlukla alelacele planlanmadan ya da zaman ve mahremiyet baskısı altında gerçekleşen ilk birleşmeye kadar sürer. Bu baskıyı yaratan yalnızca çevresel faktörler değil, genç erkeğin cinsel olarak kendisini kanıtlama arzusudur. Bu arzu duygusal olarak anlamlı olmak bir yana sıklıkla zevkli bir cinsel tecrübe yaşama ihtiyacını gölgede bırakır.